Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 28. ayrım. Sayfa no 359. Makri sinirli sinirli piposunu çekiştirdi. Peki ya erkek misafirler? Onlar hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Genç olanları yakışıklı ve çok iriydiler. İri mi? Evet, bu özellikleri dikkatimi çekmişti. Güreşçi ya da boksör gibi fazla yapılıydılar. Hatta yalnız benim değil, Mary'nin de dikkatini çekmişti. Gülüştüğümüzü anımsıyorum. Mary? Yani şatonun genç hizmetkarı. Evet, anlıyorum. Genç kız utanmış gibi bir an önüne baktı. Genç misafirlerin adaleli vücut yapısından bahsetmekte çirkin bir şey söylediğini düşünerek hafifçe kızarmıştı. Müfettiş anlamazlığa gelerek, ya üçüncü adam, o nasıl biriydi diye sordu. Yaşlı ve yanık tenliydi. Boyu kısaydı. Hatta onun Hindistan'dan geldiğini bile düşündüm. O eve Bay Capshaw'la beraber geldi. Yani diğer misafirlerden ayrı, öyle mi? Evet efendim, onları üst katın penceresinden gördüm. Şey, onun hakkında bir şey daha biliyorum. Öyle mi? Nedir o? Hanımefendi onun çok uzak bir yerden geldiğini söylemişti. Nereden? Kız garip garip etrafına bakındı. Söylenen yeri birden anımsayamamıştı. Yüzünü buruşturdu. Şey diye mırıldandı. Fakat bir türlü aklındaki kelimeyi bulamıyordu. Lütfen hatırlamaya çalışın diye mırıldandı Makri. Galiba bir ada. Evet, Bayan Capshaw onun bir adadan geldiğini söylemişti. Hangi ada? Adı bir tuhaftı. Galiba Eyes of Sicily olmasın? Hayır. Faroe? O da değil. Kenan lafa karışarak yabancı bir ülkenin adası mı diye sordu. Kız kararsız dudaklarını büktü. Belki de dedi. İşittiğimde kulağıma yabancı gelmemişti ama şu anda anımsayamıyorum. Durumumu takdir edersiniz. Ayrıca ben fazla eğitimli bir insan değilim. Karıştırıyor da olabilirim. Kenan bunun çok önemli bir ipucu olduğunu düşündü. Kız o adamı tarif ederken yanık tenli olduğundan ve Hintliye benzediğinden bahsetmişti. Belki de adam deniz aşırı bir ülkeden, Commonwealth'te tabi bir yerden gelmişti. Kate, belki daha sonra aklıma gelir diye mırıldandı. Tamam Bayan Parker, şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Dün gece neler olduğunu bize anlatır mısınız? Kendinizi hazır hissediyor musunuz artık? Kay evet anlamında başını salladı. Yemek bitmişti. Miriam ve Mary sofrayı kaldırıyorlardı. Bay Capshaw'un o iri yarı misafirleri bilardo oynamak üzere küçük salona götürdüğünü Herbert'tan işittik. Ben o sırada mutfaktaki çalışanlara yardım ediyordum. Aslında bu benim görevim değildi ama ben hem onlarla oyalanıyor hem de biraz misafirler hakkında dedikodu yapıyorduk. Kenan dayanamayarak müdahale etti. Ne gibi dedikodular? Anlarsınız işte, giyim kuşamlarından, davranışlardan filan. Başka ne olacak? Bizim için önemli olabilir. Biraz açıklar mısınız? Kenan müfettişe bir göz attı. Sorgulamaya müdahale edişine bozulup bozulmadığını anlamak istemişti. Makri'nin suratı ifadesizdi. Kay omuzlarını silkti. Sıradan şeyler işte. Mesela Mary genç erkeklerden birini Amerikalıya benzetmişti. Saçlarının kesimi, konuştuğu İngilizce filan gibi. Kenan sordu. Adını duymuş mu? Bilmiyorum. Duymuş olsa bile o sıra bunu bize söylememişti. Daha başka? Şey... Evet, çekinmeyin, söyleyin. Mary dedi ki, o kadın şeylere benziyor. Hangi kadın? O ölen. Lezbiyenlere mi? Kay yeniden utanarak önüne baktı. Evet, aynen öyle dedi. Kenan hizmetkarların gözlemlerini ilginç buldu. Aslında kız esaslı bir sorgulamaya tabi tutulursa daha bir sürü esaslı bilgiler elde edilmesi mümkün görünüyordu. Tam yeni bir soru sormaya hazırlanırken müfettiş müdahale etti. Sonra neler oldu? Kenan aklındaki soruyu soramadı. Müfettiş sanki sorgulamaya kendi devam etmek istediğini, bu hakkın kendisinde olduğunu hatırlatır gibi tavır takınmıştı. Kay Parker yutkundu. Önce bir silah sesi duydum, dedi. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Miriam bu silah sesi diye bağırdı. Mary telaşla koridora fırladı. Makri, silah sesini duyduğunuz anda mutfakta kimler vardı? Üçümüz bulunuyorduk. Yani Miriam, Mary ve ben. Mary dışarıya çıkar çıkmaz bir silah sesi daha işittik. İtiraf etmeliyim ki çok korkmuştum. Nere olduğunu anlayamıyordum. Şatoda silah sesleri duymak çok garipti. O sırada elimdeki soğan tepsisini kilere götürüyordum. Bir an yerime mıhlanıp kaldığımı hatırlıyorum. Ardından başka sesler daha duydum. Ne gibi? Konuşmalar, bağırışmalar filan. Miriam pür telaş mutfaktan fırladı. Kaçıyor muydu yoksa gürültülerin sebebini anlamaya mı gidiyordu? Bilemiyorum. O anda bunları düşünecek halde değildim. Çok korkmuştum. Sonra ne yaptınız? Kenan tuhaf tuhaf müfettişe baktı. İçinden de ne anlamsız sualler soruyor bu adam diye geçirdi. Bu sorulara nereye varacaktı sanki? Kızın ne yaptığı belliydi zaten. Kay, bir süre daha öylece kaldığımı anımsıyorum. Sonra bir erkek sesi daha duydum. Biri sen mutfağa bak diyordu. Hangisi olduğunu çıkarabilir misiniz? O Amerikalıya benzettiğiniz miydi acaba? Olabilir, emin değilim. O zaman telaşa kapılıp saklanacak bir yer aradım. Hemen kiler kapısını açıp içeri girdim. Kiler ufak bir yerdi ama beni saklayacak eşyalar vardı içinde. Soğan ve patates çuvallarının arkasına saklandım ve ışığı da içeriden söndürdüm. Kileri aradılar mı? Biri kapıyı açtı ama içeriği karanlık görünce sanırım orada kimse yok diye hızla kapıyı vurarak kapattı ve çekip gitti. Kız o anı yeniden yaşarmış gibi ağlamaya başlamıştı. İri gözlerinden yaş damlaları yanağına süzülüyordu. Makri, isterseniz biraz ara verelim, dedi. Kay yanaklarındaki ıslaklı elleriyle silerken, ben iyiyim, devam edebiliriz, diye fısıldadı. Sonra karanlık kilerde beklemeye başladım. Müthiş korkuyordum. Yerime büzülmüş kalmıştım. Mutfağa yeniden birilerinin girip çıktığını duydum ama bunlar şato halkından birileri olamazdı. Konuşma sesleri çıkmıyordu. Çenelerim titriyordu. Orada saatlerce kalmışım. Galiba bir ara korkudan sızmışım da. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Uyandığımda berbat haldeydim, her tarafım uyuşmuştu. Etrafı dinledim, hiç ses yoktu. Cesaretlenip kilerden çıktım. Önce ufak koridorda birkaç adım attım. Miriam, Herbert ve Mary hepsi yerlerde cansız yatıyorlardı. Dehşete kapılarak bahçeye fırladım. Müstahdemin lojman olarak kullandığı müştemilata koştum. Bahçıvan yatağında cansızdı. Katiller onu da öldürmüştü. Sonra tüm cesaretimi toplayıp yeniden şatoya döndüm. Niyetim polisten yardım istemekti. Diğerlerinin cesedini salonda buldum. Karşılaştığım korkunç manzara karşısında kendimden geçtim. Ayrıca da polisi aradım. Gerisini biliyorsunuz zaten. Kız susmuştu. Müfettiş bir süre anlayışla kızı süzdü. Sonra yumuşacık bir sesle, "Salondaki çıplak ceset şoföre aitti, değil mi Bayan Parker?" diye sordu. "Evet efendim, o Dark'tı. Bay Capshaw'un şoförü." "Şoförün orada neden çıplak bulunduğu hakkında bir fikriniz var mı?" Hizmetçi hayretle müfettişe baktı. "Hayır efendim, hiçbir fikrim yok. Ama çok utanç verici olduğu muhakkak." Bu nokta Kenan'ı da çok düşündürmüştü. Uygun bir açıklama aklına gelmiyordu. Scotland Yard'ın elemanları cesedin kasıklarında ve halının üzerinde kurumuş meni artıkları tespit etmişlerdi. Şoförün öldürülmeden önce birisiyle cinsel ilişkiye girdiği açıktı ama ilk tahkikatta bu kişinin ölenlerden biri olmadığı anlaşılmıştı. Geriye tek bir ihtimal kalıyordu, o da cinayeti işleyenlerden biriyle ilişkide bulunmuştu. İşte bu çok garipti. O şartlar altında katilin, şayet bir kadın ise, bu işi yapması oldukça tuhaftı. Diğer erkek katillerin yanında buna girişmesinin büyük bir anormallik olduğunu kabul etmek gerekirdi. Yoksa şoförün cinsel ilişkide bulunduğu sapık bir erkek miydi? Zamanlama açısından bu da ters geliyordu Kenan'a. Birden aklına acaba şoför bu ilişkiye girdiği zaman evde onu bekleyen biri mi vardı? Fikri geldi. Şoförün Betty'ye saldıran kadını buraya getirdiğini artık biliyorlardı. Ama ilk muayenede kadının cinsel ilişkide bulunmadığı doktor raporuyla sabitti. Ayrıca kadın bir lezbiyendi. Acaba şoför onu zorlamış olabilir miydi? Kenan buna da ihtimal vermedi. Zira ikisi de ölmüşlerdi ve aralarında bir mücadele geçtiğine ilişkin bir iz yoktu. O zaman onları bekleyen biri olduğu düşüncesi canlandı beyninde. Ama niye başka bir yerde değil de bunca cesedin arasında sevişmeye kalkışmışlardı? Bu hiç de normal gözükmüyordu. Bunu düşünmeliydi. Olayın ilginç ve esrarengiz noktalarından biri gibi geldi genç polise. Makri piposunu çekiştirirken, "Etin Capshaw'un ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu kıza. "Tabii, ünlü bir avukattı o. Başka faaliyetleri de var mıydı?" Kenan yine yüzünü buruşturdu. Müfettişi bir türlü anlayamıyordu. Görgü tanığına sorduğu sualler gittikçe anlamsızlaşıyordu. Kızın bu konuda bilgi sahibi olmadığı gayet açıktı. "Kay gayet safça bilmiyorum," dedi. "Ne gibi faaliyetler?" "Yani onun kanun dışı bazı işler çevirdiği hakkında bir bilginiz var mı?" "Hayır, hiç sanmam." Kenan bu sorgulamanın bir yere varmayacağını çoktan sezinlemişti. Makri'ye dönerek, "Sayın müfettiş," dedi. "Şayet bir sakıncası yoksa biz gidebilir miyiz?" "Nereye?" "Çok yorgunuz. Otelimize dönüp biraz dinlenmek istiyoruz." Müfettiş bu davranışa bir anlam verememişti. "Tabii," dedi. "Fakat lütfen ortalardan kaybolmayın." Kenan ve Milch ayağa kalktılar. 3. Londra. Tom dizlerinin üstünde duran bakımlı ve güzel ayakları okşarken İngiliz'e sordu. "Paolo'dan neden hoşlanmazdın?" "Boş ver, bilme daha iyi." Amerikalı gülümsedi. "Sırf lezbiyen olduğu için değil, buna eminim." Sarışın kadın cevap vermedi. Tom ısrar etti. "Aranızda bir olay geçti, değil mi? Sana sual sormamanı söylemiştim. Ama bu bahsettiğin yasağa girmez. Sitle ilgili olmadığına kalıbımı basarım." İngiliz yine sessiz kalmayı yeğledi. Tom okşadığı ayaklardan birini topuğundan hafifçe kaldırarak dudaklarına götürdü. "Bana gerçek nedeni söylemeyecek misin?" "Çok meraklısın Tom." "Doğru. İşin aslına bakarsan hayatta hiç senin gibi bir kadınla karşılaşmadım İngiliz. Müthiş birisin. Seni çok takdir ediyorum. Hakkım olmamasına rağmen senin bütün özelliklerini ve geçmişini bilmek istiyorum. Neden? Bu merakın kurallara aykırı. Bunu biliyorum ama yine de öğrenmek istiyorum. Tehlikesine rağmen mi? Evet. Neden ama? Tom kadının mavi gözlerine baktı bir süre. Sana aşık olamaz mıyım? İngiliz yatağın içinde bir kahkaha attı. Aşık mı? Bu bizim gibi profesyonellere yakışan bir laf değil Tom. Saçmalama. Yapma canım. Biz de insanız. Aşık olamaz mıyız yani? Şimdi bana aşık olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum İngiliz ama yaşamıma bir fırtına gibi girdin ve kendimi girdaba kapılmış çaresiz bir insan gibi hissetmeye başladım. Başım dönüyor ve her an seni yanı başımda görmek istiyorum. Hayatımın ekseni gibi olmaya başladın. Yanılıyorsun Tom. Sen sadece beni arzuluyorsun. Hepsi o kadar. Bu da çok normal çünkü çevremdeki her erkek beni çılgınca arzular. Ayrıca aşk denen illetle cinsel arzu arasındaki farkı anlayacak kadar büyümüş olman gerekir. Ben seni seviyorum Ingrid. Kes artık, uzatma bu saçmalığı diyen sarışın kadın adamın öpmeye devam ettiği ayağını çekmek istedi. Tom güçlü elleriyle tuttuğu ayak bileğini bırakmadı. Kadın direnince Amerikalı ayağını bırakarak kadının yanına uzandı. Bir süre yatakta hiç konuşmadan yattılar. Tom ellerini başının altına alıp düşünceli ve dalgın bakışlarla tavana bakarak sessiz kalmayı eğilmişti. Ingrid'in sinirlendiğini anlamıştı. Kadının gergin olduğunu sıklaşan soluklarından anlıyordu. Tom nihayet fısıltı halinde ''Ama onu sevdin, aşık oldun değil mi?'' diye sordu. ''Kimi?'' ''Renato Salvatori'yi.'' Otel odasında derin bir sessizlik oldu. Sarışın kadın cevap vermeden uzun uzun düşündü. Tom, Ingrid'in sinirleneceğini, bağırıp çağıracağını hatta küfredeceğini bile sandı. Oysa kadın gayet sakin karşılamıştı verdiği ismi. ''Max mi anlattı?'' diye sordu yalnızca. ''Evet, dün gece şatoda bilardo oynarken. Gevezelik etmiş. Ne dedi sana?'' ''Pek fazla bir şey değil. Paola'nın partneriymiş. Bir iddiaya göre onun ihmali yüzünden İspanya'da vurulmuş. Max'ten önce onunla birlikte çalışırlarmış. İkiniz de birbirinize aşıkmışsınız. Bu ihmal nedeniyle sen de Paola'ya nefret duymaya başlamış ve Salvatore'nin ölümünden onu sorumlu tutmuşsun. Doğru mu?'' ''Evet.'' ''Onu hala seviyor musun? Unutmadın mı?'' ''Sana saçma sapan sorular sorma dedim Tom. Salvatore öldü ama hayat devam ediyor.'' ''Çok doğru fakat geçmişin anılarına kalan biri için hayata küsmeli ve yeniden aşkı aramamanı anlayamıyorum. Artık o olayı beyninden silmelisin.'' ''Onu çoktan sildim Tom ama olay bana bir şey öğretti. O da mesleğimde asla aşka yer olmadığıdır. His ve sevgi yok. Sadece hayvani duygular ve bedenimin ihtiyaçları vardır. Canım istediği zaman istediğimde düşürüm. Bundan müthiş heyecan duyuyor ve zevk alıyorum. Biliyor musun, dün gece Paola'nın cesedinin yanı başında Etin Kepşov'un şoförüyle düzüştüm. Görmeni isterdim. Teklifim karşısında adam ne kadar aptallaşmıştı. Bir süre çılgın gibi bana baktı. Oynattığımı bile düşünmüş olması mümkündür.'' Tom gözleri irileşerek yanında uzanan kadına baktı. ''Ne yaptın?'' diye mırıldandı. ''Etin'in şoförüyle seviştim.'' ''O kadar cesedin içinde mi?'' ''Evet.'' ''İnanmak istemiyorum. Ama gerçek.'' Tom'un midesi bulanır gibi olmuştu. Şatonun kana bulanmış salonu ve Kepşov'un birbiri üzerine yığılmış cesetleri gözünün önüne geldi bir an. Herhalde o sırada Paola'yı da öldürmüş olmalıydı. Yatakta doğruldu ve tiksintiyle kadına baktı. ''Yalan söylüyorsun Ingrid. Beni sınamak ve hislerimi kontrol etmek için böyle bir yola başvuruyorsun. Sana inanmıyorum.'' ''İnanıp inanmamak senin bileceğin bir şey. Nasıl istersen. İnsan öyle bir ortamda sevişmeyi aklından geçiremez. Yalan bu.'' Ingrid ilk defa gülümsedi. ''Çok safsın Tom. Cinsel arzu hayvani bir duygudur ve insan olmak da bu tür dürtülerden arınacağımızı mı sandın? Yadırgıyorsun değil mi? Belki de şu an benden tiksiniyorsun. Böyle bir şey yapmayacağımı sanıyorsun. Ama gerçek. O ölülerin yanında zevkle şoförle düzüştüm.'' ''Ne o?'' Yüzünün ifadesi değişti. ''İğrendin mi benden?'' Amerikalı hayret ve dehşetle yataktaki kadına bakıyordu. ''İşte ben buyum. Tim arkadaşını olduğu gibi kabul edeceksin, işine gelirse.'' Tom işittiklerinin etkisinden hala kurtulamamıştı. Kadını süzen gözleri donuklaşmış ve olayı kabullenememenin etkisiyle susmuş olmuştu. ''Neden sonra? Salvatore hadisesinden sonra mı insanlardan nefret etmeye başladın?'' diye sordu. ''Nefret mi? Ben kimseden nefret etmem ki.'' ''Olamaz. Bu anlattıkların doğruysa insanlara hiç saygın kalmamış demektir.'' ''Yine saçmalamaya başladın Tom. Yaptıklarımın insanlardan nefretle ne ilgisi var? Sen nefret ettiğin için mi öldürüyorsun? Sadece para kazanmak için yapmıyor musun bu işi? Profesyonelliğin gereği değil mi bu? Ama ben öldürdüğüm kişilerin yanı başında cinsel ilişkiye girmem. İşte bu da aramızdaki fark. Bence hiçbir sakıncası yok. Hayvani ihtirasın yeri ve zamanı olmaz. Ayrıca ölüm şehevi arzularımı kamçılar ve beni tahrik eder.'' Tom ağzını açamadı. Ingrid'in bu yanını daha önce de görmüştü. Bir an tiksinerek kadına baktı. O ise gülümsüyordu ve iri mavi gözlerinde oluşmaya başlayan ifadeden hiç hoşlanmamıştı. ''Hadi Tom!'' diye fısıldadın işte. ''Hadi ne? Gel üstüme, sevişelim. İnanamıyorum Ingrid.'' ''Neye inanamıyorsun? Sevişmek istememe mi?'' ''Evet. Neler konuştuğumuzu farkında mısın?'' ''Farkındayım hayatım ve şu anda tahrik oluyorum. Ölülerden mi, ölümden mi? Kes şimdi abuk sabuk konuşmayı da sarıl bana. Ingrid!'' Sarışın kadın yatağın içinde kıvrılmaya ve kalçalarını tahrik edici bir şekilde döndürmeye başlamıştı. Kayarak Tom'a yaklaştı ve bacaklarını birden adamın omuzlarına attı. ''Hadi durma, istiyorum!'' diye inledi. Tom'u ter basmıştı. Yaşadıklarına inanmak istemiyordu. Olacak şey değildi bu. Başına birden balyoz yemiş gibi silkinerek ne denli bir hata yaptığını, neler zırvaladığını anladı. Bu kadının tüm yaşamı vahşi bir hayvan gibi öldürmek ve sevişmekti. Hayatını dolduran başka hiçbir değer ve ölçü yoktu. Tom'un gözleri daha da irileşti. Kadına dehşetle bakmaya başladı. Oysa az evvel onu sevdiğini söylemeye çalışıyordu. Yerinden kımıldayamadı ve ona ne yapması gerektiğine de karar veremedi. Hemen odadan çıkması ve bir daha onu görmemesi lazımdı. Fakat bu kararı gerçekleştirecek iradeyi bir türlü gösteremiyordu. Lanet olsun diye homurdandı içinden ve zayıf erkek iradesine küfürler yağdırdı. Çünkü bütün benliği beyninden geçen bunca düşüncelere rağmen yavaşlıyor, eriyor ve vücudunda hissettiği kadının sıcak et temasından yenik düşmeye yüz tutuyordu. İsteği dışında elleri, boynuna uzanmış uzun ve muntazam bacakları kavradı, yavaş yavaş dokunmaya ve okşamaya başladı. Parmakları pürüzsüz ciltte kaydıkça içindeki arzu alevi tüm ruhunu esir almaya, hayvani isteklerini azdırmaya yetmişti. İçindeki eziklik, irade zayıflığı ve güçsüzlük onu şiddet kullanmaya, hor ve aşağılayıcı davranmaya itiyordu. Adaleli kollarıyla kadını tuttuğu gibi ters çevirdi. Ingrid'in bundan hoşlanmadığını bilirdi ama içindeki nefreti ancak böyle, onu istemediği bir tarzda aşağılayarak boşaltabileceğini biliyordu. Gerekirse zor kullanacak, bağırıp çağırmasına da aldırmayacaktı. Kadını yüzük oyun döndürdü ve içindeki bütün ezikliği def etmek için kadına adeta saldırdı. İtiraz etmesini, karşı koymasını bekliyordu. Fakat Ingrid'den sadece zevk ve mutluluk iniltileri yükseliyordu. Bir ara kadının daha hızlı, daha hızlı dediğini işitir gibi oldu. Ingrid mutluluktan uçuyordu. Tom'un kolu kanadı kırıldı. İçini bir üzüntü kapladı. Soluk soluğa yatağa devrilirken bakışları kadının terli yüzüne ilişti. Onun gözlerindeki mutluluk Tom'un içine derin bir hüzün olarak çöktü. Başını yastığa gömdü, ihtiraslarına yenik düşmüştü yine. Bu kadın şeytanın ta kendisi olmalıydı. Herkesi felakete sürükleyen, acımasız, hissiz, tuhaf bir yaratık. Kafası karmakarışıktı. ''Ya ben neyim?'' diye düşünmeye başladı. Sanki ondan farklı mıydı? Ordudan disiplinsizlik ve kurallara uymamak yüzünden atılmıştı. Şimdiki işi ise profesyonel katillikti. Para kokusunu alınca tetiği çekerdi, bir takım insani duygular yüzünden İngiliz'i kınamaya, ayıplamaya ve eleştirmeye hakkı mı vardı sanki? ''İkimiz aynı bokun soyuyuz.'' diye düşündü. Ama haklılığı hala karışıktı. Barbados'taki Korevega çiftliğinde bir akşamüstü denize uzanan iskelede İngiliz ile yaptığı konuşmayı anımsadı. Ona kendinden önceki son tim ortağı Gustav'ın nasıl öldüğünü sormuştu. Kadının verdiği cevap ilginçti. Bir deniz kazası demişti ama acaba gerçekten öyle miydi? Yoksa Gustav barikudalara yem mi olmuştu? Nedense şimdi bu ölümün de tabii olmadığını düşünmeye başlamıştı. Başını yastıktan kaldırıp yanında çırılçıplak yatan kadına baktı. Solukları hala düzensizdi. Hiç sesini çıkarmadan bıraktığı gibi yatıyordu ama şehevi hisleri alevlenmiş kadının henüz tatmin olmadığından emindi. Umursamıyordu artık. Ondan ne olursa olsun uzak durmalıydı. ''Gustav'a ne oldu?'' diye sordu. ''Onu da sen mi öldürdün?'' Ingrid cevap vermedi. Hatta başını çevirip bakmadı bile. Gözlerini odanın tavanına dikmiş, soluklarını ayarlamaya çalışıyordu. ''Biliyorum, sen öldürdün. Tıpkı çiftleştikten sonra erkeklerini öldüren dişi akrepler gibi. O deniz kazası tabii değildi. Mutlaka onu denize sen itmişsindir.'' Sarışın kadından yine ses çıkmamıştı. ''Konuşsana, cevap ver bana. İtiraf et, ben öldürdüm de.'' Ingrid bakışlarını tavandan çekmeden ''Nereden aklına geldi bu?'' diye sordu. ''Çünkü sen felaketin ta kendisisin. Cazibene kapılan bütün erkeklerin sonu ölümle noktalanıyor. Eminim Gustav da sana aşıktı. Evet, beni severdi. Ve bu yüzden erken öldü, değil mi? Ne o, yoksa seni de öldüreceğimi mi düşünüyorsun?'' Tom içinde çöreklenen nefret duygusuyla kadına baktı ve ağır ağır yataktan kalktı. Son derece adaleli ve Herkül gibi yapılı vücuduyla bir heykel kadar göz alıcıydı. Sakin adımlarla elbiselerine doğru yürüdü, gömleğini koltuğun üstünden aldı, alaycı bir şekilde sarışın kadını süzdü. ''Beni öldüremeyeceksin Ingrid!'' diye fısıldadı. ''Ben hiçbir zaman cinsel arzularımın esiri olmam. Beni sokmana izin vermeyeceğim. Bu defter kapandı. Bundan sonra aramızda cinsellik söz konusu olmayacak.'' 28. ayrımın sonu. Sayfa no 372. Devamı 29. ayrımda.